Romalılar 1 16 17 Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Tanrı'nın yaşayan sözünü işittiniz. Evet, bugün Pavlus'un Romalılara yazdığı mektubun birinci bölümünün sadece iki ayetine bakıyoruz. 1, 16 ve 17'ye bakıyoruz. Müjdeden utanmıyorum diye başlıyor. Evet, özellikle bu çağda, bu ortamda, nerede yaşıyor olursanız olun, ister Orta Doğu'da, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, ister Afrika'da, her yerde müjdeden utanılacak birçok konu bulunabiliyor. Kanada'da, kiliselerde eşcinsellik veya LGBTQ, işte birkaç harf daha var, gibi düşüncelerin veya uygulamaların günah olduğunu söylemek suç. Bir pastör, bir rahip kilisesinde bu eşcinselliğin günah olduğunu söylerse Kanada'da hapse girebiliyor. Ama elimizdeki bu eski kitap eşcinselliğin günah olduğunu söylüyor. Bu eylemin günah olduğunu söylüyor ve bunun mutlaka öğretilmesi, vaaz edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama öyle bir ortamda bunu nasıl vaaz edeceksiniz? Veya bütün, hatta bazı kiliseler eşcinselliği artık normal bir akım olarak görüyorlar. Hatta bu Pavlus'un görüşüydü. Ama Hristiyanlık artık ilerledi. Hristiyanlık artık böyle düşünmüyor diyenler var. Çok evanjelik kilisede. Hatta Katoliklikte de bunu bu şekilde öğretmeye başladılar. Evet, biz yine kutsal yazılardan utanmıyoruz. Bizler Rab İsa Mesih'ten utanmıyoruz. Tanrı'nın sözlerinden utanmıyoruz. Evet, bugünkü okuduğumuz bu ayetler de işte bizimle yüzleşiyor. Bugünkü siyasi ortamla yüzleşiyor veya sosyal ortamla yüzleşiyor. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Yani doğru kişi imanla yaşayacaktır. Evet, bugün yüreklerimizi özellikle şu cümleye, şu kelimeye odaklandırmak istiyorum veya odaklanmanızı istiyorum. Utanmıyorum. Pavlus bunu birkaç yerde söylüyor. Utanmıyorum. Müjdeden utanmıyorum. Mesih'ten utanmıyorum. Tanrı'nın kelamından utanmıyorum. Ve bunu söylemeye devam edeceğim. Evet, Pavlus Romalılara müjdeyi duyurmak için Roma'ya gelmek istediğini söylemişti. Geçen hafta bunun üzerinde durmuştuk. Ne kadar aralarında olmaya, ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Pavlus Mesih'e iman ettikten sonra ruhu artık tamamen müjde tarafından ele geçirilmişti, kavranmıştı. Artık Mesih'e hizmet ediyordu. Artık Mesih'in yolunda yürüyordu. Her şeyi kaybetmesine rağmen, tüm çevresini kaybetmesine rağmen Mesih'e sımsıkı tutunuyordu. Bu da tabii Pavlus'un ruhunu ateşlemişti. Pavlus'un ne kadar hevesli, ne kadar ateşli olduğunu görüyoruz. Şimdi onlara bunun nedenini de söylüyor. Çünkü diyor. Buradaki çünkü Pavlus'un ne kadar hevesli olduğunu da söylüyor. Yani ben size bir şey söylemek istiyorum. Utanmıyorum. Utanmıyorum. Bunu bilin. Bunu çok açıkça söyleyeceğim. Roma'ya da bundan gelmek istiyorum. Roma'ya sizin kilisenizin önüne geleceğim, bunu söyleyeceğim. Hatta dışarı çıkıp sokaktaki Yahudileri bulacağım. Onların takıldığı yerleri bulacağım. Onlara çarşıda, pazarda Rab İsa Mesih'i anlatacağım. Onun çağırmağını anlatacağım. Çünkü ben bu müjdeden utanmıyorum. Siz de utanmayın. Utanmanıza gerek yok. Müjdeden utanmıyorum. Ve yine onlara neden utanmadığını söylüyor. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür diyor. Sonra onlara müjdenin neden kurtarıcı güç olduğunu bir kez daha söylüyor. Tanrı'nın insanı akladığı, yani Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın adaleti müjdede açıklanır. Burada müjde, kurtuluş müjdesi. Buradaki müjde, İncil'in kendisi, iyi haberin kendisi. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Yani doğru kişi imanla yaşayacaktır. Çünkü doğru kişi imanla yaşayacak. Evet, bunu Pavlus tekrar tekrar farklı şekillerde Romalılara açıklama ihtiyacı duyuyor. Bugün özellikle şu ifadeyi düşüneceğiz. Müjdeden utanmıyorum. Evet, ve bunu farklı bakış açılarıyla veya farklı şekillerle utanma konusuna bakmak istiyorum. Evet, utanma duygusu gerçek bir duygu. Birincisi buna bakacağız. Daha sonra neden utanıyoruz? Buna bakacağız. Ve bu utanmanın çaresi, çözümü nedir? Buna bakacağız. Dördüncüsü de utanmamanın veya utanmaz olmanın sonuçları nelerdir? Evet, utanmaz dediğim zaman bazıları gülümsemeye başladı. Evet, Pavlus utanmaz olun diyor. Utanmayın. İncil'den utanmayın. Mesih İsa'dan utanmayın. Mesih İsa'nın adından utanmayın. Onun çağırmağından utanmayın. Evet, Pavlus'un utanmıyorum demesi bize utanmanın ne kadar gerçek olduğunu, utanmanın bizim için gerçek bir olasılık olduğunu gösteriyor. Hatta o zamanlar öyle bir imparatorluk vardı ki Hristiyanlığın büyümesini, gelişmesini, anlatılmasını, duyurulmasını istemiyordu. Bunu duyuranların büyük ihtimalle öldürüleceğini de biliyordu. Hatta kendisi bu noktaya kadar birkaç kere hapse girmişti. İsa Luka 9:26'da bunun bir ayartma olduğunu söylüyor. Bu vefasız, Markos 8:38'de de şöyle diyor. Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. Evet, Pavlus da Timoteus'a bu şekilde öğüt vermek zorunda kalmıştı. 2. Timoteus 1:8'de şöyle diyor. Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten de onun uğruna tutuklu bulunan benden de utanma. Tanrı'nın gücüyle müjde uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Evet, Rabbimiz hakkındaki tanıklıktan utanma. Rab'den utanma. Rabbimiz hakkındaki tanıklıktan utanma. Sonra ekliyor, benden de utanma diyor. Çünkü biliyorsunuz Pavlus müjdeden utanmayan birisi olarak müjdeyi açıklamaya devam ediyordu. Evet, biz ne durumdayız? Siz ne durumdasınız? Kendinize sorun. Müjdeden utanıyor musunuz? Bugün Tanrı sözünden utanıyor musunuz? Veya bu sözü açıklamaktan, anlatmaktan, komşunuza, arkadaşınıza veya kilisenize gelene bile açıklamaktan utanıyor musunuz? Evet, tabii bazı kişiler, en azından benim sosyal medyamdaki bazı kişiler, benim Hristiyanlıkla ilgili yani kilise pastörü, rahibi olduğum halde beni utandırmaya çalışıyorlar bazen. İşte neden böyle şeyler paylaşıyorsun, neden İncil'den bir şey paylaşıyorsun veya Hristiyanlardan bazı alıntılar yapıyorsun gibi. Evet, bazı radikal insanlar Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter gibi veya X oldu şimdi, X gibi sosyal medya hesaplarınızda yine sizi de utandırmaya çalışacaklar. Veya bir kafede, bir yerde otururken işte kutsal kitabınızı açıp okuduğunuzda veya arkadaşlarınızla bir şekilde, özel bir şekilde dua ettiğinizde de utanmayın. Böyle bir utanç duygusu neredeyse Mesih'i reddetmek gibi bir şey. Evet arkadaşlar, dünya kilisemize saldırdıkça, kiliselerimizi dağıttıkça ve kiliselerimize dava açtıkça bizi utandırmaya çalışacak. Bir şekilde utanç bir silah olarak kullanılıyor. Bazen size dava açılarak, bazen tutuklanarak, bazen sadece yanınıza gelip bir şekilde size baskı kurarak, sizi utandırmaya çalışarak, utanç bir silah olarak size karşı bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kullanılıyor. Evet, tabii biz de bir şekilde buna karşılık veriyoruz. Bazen hiç düşünmüyoruz bile. Ama utandığımız oluyor. Verdiğimiz müjdeden utanıyoruz. Siz ne durumdasınız? El alem ne der? Diyor musunuz? Hristiyan olduğum duyulursa ne olur? Martin Luther şöyle diyor bir kitabında. Müjdeden utanmak rahipler için bir hata ve korkaklıktır. Ama müjdeye karşı çıkmak ve dinlememek kilise üyeleri için bir aptallıktır. Evet, müjdeye karşı çıkmayı, bunu dinlememeyi aptallık olarak tanımlıyor Luther. Evet, evet, utanç duymanın birçok nedeni var. Ben size 6 neden vereceğim. Utanmanız için 6 neden. Birincisi, müjdeden utanıyoruz çünkü kulağa saçmalık, aptallık gibi geliyor. Düşünün, yani işte, ya doğru anlamış mıyım? İşte Tanrı insan oldu, öldü, dirildi. İşte buna inanırsam, Tanrı'nın insan olduğuna, ondan sonra bu her şeyi, yeri göğü yaratan Tanrı insan oluyor ve sonra ölüyor. Ondan sonra gömülüyor. Ondan sonra üçüncü gün diriliyor, göğe alınıyor. Tekrar geleceğini söylüyor tabii. İşte ben buna inanacağım. Bu saçmalık diyenler var. Evet, dünya, dünyanın bilgeliğiyle, dünyanın düşüncesiyle baktığınız zaman saçmalık, aptallık gibi görünebilir. Böyle bir saçmalığa mı inanmamı bekliyorsunuz diyenler olabilir. Veya bazen söylemiyorlar. İnsanlar bunu içlerinden düşünebiliyor. Evet, müjdeyi dünyanın bilgeliğine göre ölçtüğümüzde evet diyebiliriz. Evet, böyle bir saçmalık, böyle bir saçmalığa inanmanızı istiyoruz. Kutsal yazılar bize böyle bir saçmalığı söylüyor. Çünkü dünyanın bilgeliğine göre Paulus da bunun saçmalık olduğunu söylüyor. Evet, kurtulmak için hiçbir şey yapmamıza gerek olmadığını söylemek kulağa biraz aptalca geliyor. Bu nedenle başka hiçbir din insanın gururuna bu kadar saldırgan değil. Yani böyle bir yani böyle düşünen, böyle düşünebilen birçok filozof yaratmış, birçok kitap yazabilen, okuyabilen, düşünebilen bir insandan böyle bir şeye inanmasını mı bekliyorsunuz düşüncesi? Tabii ki bu dünya görüşüne göre normal bir düşünce ve saçma olduğunu söylemeleri de normal bir akış diyelim. Ve tabii ki birçok kişi için bu itici geliyor veya saldırgan geliyor. Neye saldırgan? İnsanın gururuna, yani insanın gururuna alçaltıcı bir düşünce bu. Şimdi eski Romalılar Hristiyanların iddialarını kendi bilgelikleriyle ölçmüş ve Hristiyanlara ateist demişlerdi. Çünkü Hristiyanlar onlara göre Tanrı işte tüm mantıklı insanların bildiği gibi tanrıların bedenleri vardır. Ama siz Hristiyanlar onun görünmez bir ruh olduğunu söylüyorsunuz. Tanrı'nın bedenleri vardır. Siz Tanrı'nın görünmez bir ruh olduğunu söylediğiniz için ateistsiniz diyorlardı. Yani aslında Hristiyanlara Hristiyanları yargıladıklarında Hristiyanlar hakkında söyledikleri buydu. Bunlar ateist. Bunlar Roma dinlerine inanmıyorlar. Roma tanrılarına, tanrıçalarına inanmıyorlar. Ve biz bunları ateistlikle suçluyoruz diyorlardı. Evet, müjde dünya için gerçekten de akılsızdır. Roma dünyası için saçma bir dindi, akılsızca bir dindi. Onlara göre de Hristiyanlar ateistti. Çünkü 8-5 ayetinin de dediği gibi bedensel akılları olduğu için ruhsal şeyleri anlayamazlar. Evet, bedene uyanlar, bedenle ilgili ruha uyanlarsa ruhla ilgili şeyleri düşünürler diyor. Evet. İkincisi, müjdeden utanıyoruz. Çünkü müjde güçsüz görünüyor. Kim güçsüz görünmek ister? Kim güçsüz olmak ister? Veya kim güçlünün yanında olmak istemez ki? Güçlü görünen, kuvvetli görünen, elinde kılıcıyla cemaatin önünde duran veya savaşan bir tanrı, savaşan bir peygamber, savaşan bir din önderi veya bir siyasetçi, güçsüz, zayıf bir siyasetçiyi veya peygamberi kimse istemez. Evet, müjdeden utanıyoruz çünkü müjde güçsüz görünüyor. Kim güçlüden yana olmak istemez? Evet, müjdeyi dünyanın gücüne göre ölçtüğümüzde tabii ki müjde güçsüzdür. Biz müjdeyi dünyanın gücüne göre ölçmüyoruz. Roma İmparatorluğu'nun veya bugünkü Amerika İmparatorluğu'nun veya Çin ülkesinin gücüne göre ölçmüyoruz. Veya bizim anlayışımıza göre ölçmüyoruz. Müjde sözlerle duyurulur. Bir kılıcın ya da bir silahın namlusuyla hiçbir işi yoktur. Bu yüzden de insani açıdan konuşursak herhangi bir değişimi veya herhangi bir siyasi hareketi veya değişimi etkileyecek bir güçte değildir. Biz bu müjdeyle siyasi bir hareket peşinde değiliz. Kesinlikle siyasetle de ilgilenmiyoruz. Tabii ki gazetelerden okuyoruz, internetten okuyoruz, takip ediyoruz, bir şeyleri öğreniyoruz. Ama müjdenin, yani Tanrı istediğini yapabilir. Tüm hükümetleri yerine getiren, bulundukları yere yerleştiren yine Tanrı'nın kendisidir diyoruz. Ama müjdenin böyle bir amacı yok. Ancak Pavlus'un dediği gibi 1. Korintliler 1:25'te çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Bence bu utancı bugün sözde Hristiyan kiliselerinde görmemizin başlıca yolu müzik ve medyaya verilen önem. Kiliseye çeşitli farklı müzikleri getirip gençlerin istediği müziği getirelim. Gençlerin beğenisi olsun veya onların istediği renkleri, tercihleri getirelim. İşte çeşitli medyatik şeyleri getirelim veya multimedyayı getirelim. Ve bu şekilde her jenerasyon değişirken kilisenin yapısını da değiştirelim. Evet, 2000 senedir değişmeyen kilise son 50-60-70 senede şekilden şekle giriyor. Ama son zamanlarda bir anket sonucu okudum. Veya bir istatistik, birçok kilise, bu hareketlerde bulunan birçok evanjelik kilise geri dönüyor. Yine geleneksel kiliseye geri dönüyor. Belki de bu son gelen jenerasyon biraz daha geleneksel kilise istiyoruz demiş olabilir. Ama yine bunların isteklerine göre hareket ediyorlar. Evet, bazıları sadece sözü vaaz edersek bu modern insan için yeterince etkili olmaz. Biz başka şeyler de yapalım. Burada işte güncel konuları da tartışalım. Şehirle ilgili konuları da tartışalım. Biraz da siyaset tartışalım. Biraz başka konulara girelim. Veya işte sosyal medya konularına girelim, bilim konularına girelim diyenler de var. Ama kilisenin kardeşler böyle bir çağrısı, böyle bir derdi yok. İşte tam da bu yüzden müjdenin işe yaradığını görmediğimizde utanç duyuyoruz. Çünkü müjdenin, müjdeyi vaaz etmiyorsanız, müjdeyi duyurmuyorsanız müjdenin etkisini de görmezsiniz. Etkisini de görmediğiniz zaman utanırsınız. Müjdeden utanırsınız. Bazıları Hristiyan oldukları belli olmasın diye kimliklerini gizliyorlar. Hatta Hristiyan oldukları halde belki Hristiyan oldukları başkaları tarafından bilinir, işlerini kaybedebilirler veya buna benzer korkulardan dolayı kiliseye katılmayanlar da var. Evet, üçüncü olarak aşağılığı nedeniyle müjdeden utanıyoruz. Aşağılığı derken evet yani aşağılanmışlığı desek daha doğru. Müjdenin aşağılanmışlığı, Hristiyanlığın aşağılanmışlığı, böyle bir Tanrı'nın bu şekilde doğmuş olması, bu şekilde yaşamış olması, neden gelip bir kral olmadı, neden böyle koca bir Roma'nın neden imparatoru olup da böyle bir müjdeyi bize duyurmadı? Kurtarıcımız sonsuzluktaki yüceliğini bu dünyadaki aşağılanmaya razı olarak terk etmiştir. Annesi Meryem evlilik dışı hamile kaldı. Tabii ki biz mucizevi bir şekilde bu gebeliği görüyoruz. Önemsiz bir marangozun oğluydu. En iyi okullara gitmedi. Etrafında bir ordusu yoktu, bir tahtı yoktu. Başında bir tacı yoktu. Böyle geniş, devasa mülkleri de yoktu. Ve tamam sonunda belki bir şey yapar diye okuyorsunuz. O da yok. Tutuklanıyor, yüzüne tükürülüyor, kırbaçlanıyor ve çarmıha gidiyor. Böyle bir müjdeden bahsediyoruz. Evet, hiç kimse çarmıha giderken, kırbaçlanırken onu korumadı, kollamadı, yardımcı olmadı. Hiç kimse İsa'ya el uzatmadı. Yani yardım eli uzatmadı. Elemler adamıydı diyor kutsal kitap. Elemler adamıydı, sıkıntılar adamıydı. Bizim bütün dinimiz aşağılanma ve zayıflıktan ibaret kardeşler. Hristiyanlık aşağılanma ve zayıflıktan ibaret. Evet kardeşler, bizler bu gerçeği İsa Mesih'i izleyenlerde de görüyoruz. Evet, Pavlus'un dediği gibi kardeşlerim, 1. Korintiler 1:26'dan 29'a şöyle diyor. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünmesin. Dördüncüsü, müjdeden utanıyoruz. Çünkü müjde ahlaksızlığa yol açıyor gibi görünüyor. Evet, ne demek istiyorum burada? Romalılar 6'da gördüğümüz gibi Yahudilerin, yani yasacıların suçlaması şuydu. Eğer lütuf tüm günahlarımızı aşıyorsa, tüm günahlarımızın üzerindeyse, lütuf daha da artsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Hatırlarsanız Pavlus bu soruyu soruyordu. Evet, bu yüzden bizi ayartan şey müjdeyi yasadan ayırmak ve insanların davranışlarını düzeltmek için sadece yasayı kullanmaktır. Evet, biz insanların davranışlarını, tavırlarını, davranış şekillerini, yaşam biçimlerini düzeltmek için yasayı kullanmaya başlarsak, ki böyle bir akım da var Hristiyanlık içerisinde, yasayı kiliseye geri getirmek, kiliseye getirip kilisenin dışına, yani devlete uygulamak, içinde bulunduğu devlete bunu uygulamak isteyen bazı akımlar da var. Tabii bu yasa nedir? Şeriattir. Yani şeriatı devlete uygulamaya çalışan, Müslümanlardan bahsetmiyorum, Hristiyanlardan bahsediyorum. Yasayı, şeriatı, yani eski ahit yasasını devlete uygulamaya çalışan Hristiyanlar da var. Veya kiliseler de var, mezhepler de var. Evet, bu tabii yasacılıktır, legalizmdir veya teonomi dediğimiz harekettir. Yasa silahsa insanlar değişmez. Yani yasayla insanların tavırlarını değiştiremezsiniz. Yasayla yapıyorsanız bunu, yasayı silah olarak kullanıyorsunuz anlamına gelir. Evet, bu da Yahudilerin de dediği gibi, eğer lütuf tüm günahlarımızı aşıyorsa lütuf daha da artsın diye günah işlemeye devam mı edelim sorusunu soruyor. Buna daha fazla girmeyeceğim ama 5. Maddeye geçelim. Romalılar 6 ile ilgili vaaz notlarımıza veya kaydına erişebilirsiniz. Beşincisi, müjdeden utanıyoruz çünkü kulağa tehlikeli geliyor. Evet, İsa Rab'dir diyoruz. İsa Rab'dir. Yani İsa Rab'dir demek Sezar Rab değildir anlamına geliyor. Bizim başımız İsa Mesih'tir demek, bizim başımız başkası değildir demektir. Yani başka bir başımız yoktur demektir. Tabii ki biz Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya veriyoruz. ama Rab olan İsa'dır. Sezar veya Sezar gibiler değil. Bu yüzden Hristiyanların dünyayı alt üst ettiklerini söylüyorlardı. Elçilerin İşleri 17:6'da şöyle diyor: onları bulamayınca Yason'la bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlardı. Evet, dünyayı alt üst eden adamlar aslında burada anarşi olarak da çevirebiliriz bunu. Yani Hristiyanlar tüm değerlerimizi alt üst ediyorlar. Bizim bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, öğrettiklerimizi değil, yepyeni bir şey öğretiyorlar. Bütün dünyamızı alt üst ediyorlar. Bu anarşinin, anarşizmin tanımıdır. Evet, gerçekten böyledir. Hani bütün Hristiyanlar anarşist olsun anlamında söylemiyorum ama evet, Hristiyanlar o zamanın insanlarının, o zamanın eski çağ insanlarının 1. yüzyıldaki Grek dünyası, Roma dünyasının anarşistleriydi diyebiliriz. Evet, Hristiyanların halkın huzurunu kaçırdıklarını söylüyorlardı. Sizin yaşamlarınızda, önümüzdeki aylarda, yıllarda böyle şeyler mutlaka olacak. Size de böyle suçlamalarda bulunacaklar. Ne yapacaksınız? Utanacak mısınız? Sesinizi alçaltacak mısınız? Sessiz kalacak mısınız? Bu müjdeyi anlatma fırsatı varken susacak mısınız? Veya hiç sustunuz mu? Hristiyan olduğunuzu gizlediniz mi? Kendinizi sakladınız mı? Bazılarımız yapıyoruz, ben de yaptım. Evet, utanacak mısınız? Sessiz kalacak mısınız? Okulda, iş yerinde, arkadaş çevrenizde kime inandığınızı gizleyecek misiniz? Evet, Paulus 2. Timoteus 1:12'de şöyle diyor: bu acıları çekmemin nedeni budur. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim. Kime inandığımı biliyorum. Bunu söyleyebiliyor musunuz? Kime inandığımı biliyorum. Ve bunu söyleyerek dimdik durabiliyor musunuz? Ben Rabbim İsa Mesih'e inanıyorum. Bundan eminim ve onun beni sonuna kadar koruyacak güçte olduğuna eminim, diyor Pavlus. Altıncı olarak, kendi korkaklığımız yüzünden utanıyoruz. Korkuyoruz. Bedenlerimizi yok edebilecek olanlardan, hem bedenimizi hem de ruhumuzu cehennemde yok edebilecek olandan daha çok korktuğumuzda müjdeden utanıyoruz. Yani bize, bedenimize zarar verebilecek olandan korkuyoruz. Ama hem bedenimize hem ruhumuza zarar verecek veya zarar verebilecek, yok edebilecek veya cezalandırabilecek Rab'den o kadar da korkmuyoruz. Evet arkadaşlar, muhalefet edilme korkusu ve hor görülme korkusu çoğu zaman müjdenin yozlaşmasına yol açıyor. Biz işte, bize bir muhalefet veya mesajımıza bir muhalefet olacak diye korkarsak müjdeyi gizlemiş oluruz. Veya işte bizi hor görürler diye korkarsak o zaman müjdeyi bir şekilde yozlaştırmış oluruz. Peki nedir bu utanmanın çözümü? Ne yapabiliriz? Nasıl cesur olabiliriz? Nasıl ayağa kalkabilir ve imanlı sadıklar arasında sayılabiliriz? O İbranilerdeki imanlı sadıklar arasında nasıl bulunabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Size küçük bir örnek vereyim. Sonra ne yapacağınızı anlatacağım. Zannedersem bir 13 sene oldu Kozbeyli köyüne taşınalı. İlk yılda o kadar çok camımız kırıldı ki, lastik patlıyordu, cam kırılıyordu. Herhalde köy yollarından, işte böyle taş parçalarından, mıcırlar, şunlar bunlar derken camda böyle küçük bir çatlak oluşuyor. Bu çatlak yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Bir şey yapmazsanız işte sonuna kadar gidiyor. İlk zamanlarda bir yere götürüyordum. İşte Foça'dan işte bir tamirci bulup işte Menemen'de bir yere götürüp işte o çatlağı bir şekilde durduruyordum. Ama durdurmadığın zaman bazen üşeniyorsun. İşte buradan şuraya kadar gitmeyeyim, işte bütün günümü alacak diyorsun. Yapmıyorsun. İşte o çatlak sonuna kadar gidiyor. Hatta şey yapıyorduk, aracı böyle çatlaklar arasından kullanmaya çalışıyorduk. Var öyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum ama özellikle işte bir böceğe çarptığınızda şöyle görüş mesafenizi etkiliyor. Tabii çatlaklar da sürekli etkiliyor. Bir şekilde bu şekilde ilerlemeyi öğreniyorsunuz. Şimdi eski ve yeni antlaşmanın Tanrı sözü değil de insanların sözleri olduğunu düşünmeye başladığınızda imanımızda küçük bir çatlak oluşmaya başlıyor. Şu son zamanlarda, özellikle son 10 yıldır böyle bazı kiliselerde bazı akımlar var. İşte bu kutsal yazıların düşüncesi değil, bu Pavlus'un düşüncesi. İşte bu da Petrus'un düşüncesi. Bu Petrus'a göre Hristiyanlık, bu Pavlus'a göre Hristiyanlık, bu da İsa'ya göre Hristiyanlık gibi bazı düşünceler ortaya çıktı. Özellikle tabii son ilk başta verdiğim örneği vereyim. Biz kilise olarak, kiliseler olarak bu LGBT'cileri desteklemiyoruz ve bunun kesinlikle günah olduğunu söylüyoruz. Söylediğim gibi bunu Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, herhangi bir kilisede söylemek isterseniz size dava açılabilir. Kanada'da eşcinselliğin günah olduğunu söylerseniz büyük ihtimalle hapse girersiniz. Bu nedenle birçok kilisenin de bunu bir şekilde uyarladığını görüyoruz kendilerine göre. İşte bu Pavlus'un görüşü aslında genel Hristiyanlığı kapsamıyor diyerek işte bizim kilisemizde eşcinseller komünyona gelebilir diyebiliyorlar. Veya isterlerse evlendirebiliriz de diyorlar. Amerika'da örneğin tüm eyaletlerde eşcinsellik artık veya eşcinsel evlilikler yasal sayıldığı için kiliselerde evlenme izni istediklerinde birçok kilise artık buna izin veriyor. Ama bizim kiliselerimiz yani Protestan, Reform, Presbiteryen kiliseleri olarak biz bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz. Tasvip etmemenin ötesinde bunun günah olduğunu söylüyoruz. Ve bu kişilerin kesinlikle tövbe etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Evet, bu sözler insan sözü değil. Kutsal yazılardaki sözler Tanrı sözüdür, Tanrı'nın sözüdür. Ve biz bunu o şekilde öğretmeye devam etmek zorundayız. Çözüm nedir? Elimizde tuttuğumuz kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna güvenle inanmalıyız ve bu söze dayanmalıyız. Bu kadar basit. Heidelberg Katekizmi 21. soruda gerçek iman nedir diye soruyor ve şöyle cevaplıyor. Gerçek iman Tanrı'nın bize kendi sözünde açıklamış olduğu ve benim gerçek bildiğim kesin bilgiden ibaret değildir. Evet, neden mi? Çünkü eğer Tanrı bizimle konuşmadıysa onun hakkında Tanrı'nın dünyası hakkında nasıl kurtulabileceğimiz ve nasıl yaşamamız gerektiği hakkında hiçbir temel dayanağımız yoktur. Eğer Tanrı'nın sözü elimizde değilse hiçbir temel dayanağımız olamaz. Tanrı'nın sözü yoksa bu konularda bilgi sahibi olmamız imkansızdır. Yine kilisemizin, İzmir Protestan Kilisesi'nin inanç açıklamalarından olan Westminster Uzun Kateşizmi Tanrı'nın sözünü nasıl okumamız gerektiğini şöyle ifade ediyor. 157. soruda Tanrı'nın kelamı nasıl okunmalıdır diye soruyor. Cevap olarak şöyle diyor, kutsal yazılar büyük bir saygınlık ve hürmetle Tanrı'nın gerçek kelamı olduğuna dair kesin bir inançla ve anlayışımızı yalnızca onun açacağına ilişkin kanaatle Tanrı'nın kelamında açıkladığı iradesini bilme, inanma ve itaat etme arzusuyla özenle konuya ve kapsamlarına dikkat ederek derin düşünce, uygulama, özveri ve duayla okunmalıdır diyor. Evet, çünkü müjdeden utanmıyorum. Çünkü İncil'den, Tanrı'nın iyi haberinden utanmıyorum diyor Pavlus. Evet, evet, utanmamamızın sonuçlarıyla sözlerime son vermek istiyorum. Açıkçası müjdeden utanmamamız ve her alanda kutsal kitap öğretisinden utanmadan yaşamamız şu anlama geliyor. Utandırılacağız. Bizler utandırılacağız. İmanımızdan, inancımızdan ötürü utandırılacağız. Zulüm göreceğiz. Saldırıya uğrayacağız ve sıkıntılar çekeceğiz. Evet, gerçekten de böyledir. Tanrı'nın sözünden utanmadan, çekinmeden yaşar ve doğruyu konuşursanız, yani özünüz ve sözünüz bir olursa kesinlikle zorluk çekeceksiniz, sıkıntılardan geçeceksiniz. Ama eğer Tanrı'nın yaşam sözünü öne çıkarırsak, Tanrı'nın kutsal ruhu bizi canlandırmak ve bizim aracılığımızla toplumumuzu canlandırmak için bireyler ve cemaat olarak bizi bereketleyip güçlendirmeye devam edecektir. Evet, unutmamalıyız ki Roma'daki kilisenin utanmak için pek çok nedeni vardı. Bunlardan en küçüğü de Roma İmparatorluğu'nun başkentinin tam ortasında kalmalarıydı. Böyle bir imparatorluk Hristiyanlığı suç sayıyordu. Daha sonralardan, Pavlus'tan yüzlerce sene sonra da birçok Hristiyanın nasıl Roma'daki arenalarda öldürüldüğünü biliyoruz. Ancak zamanla burası Hristiyan Batı'nın başkenti haline geldi. Zulüm görecekler ama korunacaklardı ve korunurken Roma İmparatorluğu'nu silahsız ama kutsal ruhun kılıcıyla, yani Tanrı'nın sözüyle içeriden fethedecek bir mesaj yayacaklardı. İşte bu mesaj iyi haber mesajı. İşte bu mesaj bu Rab İsa Mesih'in müjdesidir. Bugün size sormak istiyorum. Dünyanın gidişatına karşı ne yapacaksınız? Dünyanın gidişatına karşı İzmir Protestan Kilisesi ile birlikte duracak mısınız? Tanrı'nın sözüyle birlikte duracak mısınız? Evet, o kapılardan kim girerse girsin, sizi nasıl utandırmaya çalışırsa çalışsın, dimdik Tanrı'nın sözüyle birlikte, Tanrı ile birlikte, kutsal ruhun sizi güçlendirmesiyle birlikte dimdik duracak mısınız? Utanacak mısınız? Evet, İncil'den, müjdeden, İsa Mesih'ten utanmıyorum diyebilecek misiniz? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.